Ayrım 24.
Dile ne baba gem vurabilir ne öğretmen. Böyle olduğuna göre yani bir kişi tek başına bir krallığa, ile, şehre, devlete veya köye toplu halde meydan okuyamayacağına göre böyle bir hakaretin intikamını almaya gerek olmadığı da aşikardır. Çünkü ortada hakaret yoktur. Saat köyünün ahalisi kendilerine bu lakapla hitap etti diye ikide birde birini öldürseler, yahniciler, patlıcancılar, balinacılar, sabuncular, çocukların şunun bunun ağzında gezen isimlerle, lakaplarla anılan diğerleri aynı şeyi yapsalar hoş mu olurdu? Dipnot: Saat köyü, Endülüs'teki Espartinas köyünün lakabı. Yahniciler, patlıcancılar, balinacılar, sabuncular sırasıyla Valladolid, Toledo, Madrid ve Sevilla halklarına takılan adlar. Bütün bu meşhur kentlerin en ufak bir olayda sinirlenip intikam aldıklarını, kılıçlarını sürgülü trombon misali gezdirdiklerini düşünün. Yo, hayır, Tanrı buna izin vermez, tasvip etmez. Akıllı kimseler, düzenli devletler, dört şey için silahlanıp kılıç çeker, kendilerini, canlarını ve mallarını tehlikeye atarlar. Birincisi, Katolik dinini savunmak için. İkincisi, canını korumak için, ki bu tabii ve ilahi bir kanundur. Üçüncüsü, şerefini, ailesini ve mülkünü korumak için. Dördüncüsü de kralının hizmetinde, haklı savaşlarda. Beşinci bir madde eklemek istersek ki ikincisiyle birlikte sayılabilir, vatanını savunmak için. Bu belli başlı beş sebebe haklı ve makul silaha sarılmayı zorunlu kılan başka bazı sebepler eklenebilir. Ama çocukça sebeplerle hakaretten çok gülüp eğlenmek için yapılan şeyler karşısında silaha sarılan kişi bence sağduyudan tamamen yoksundur. Üstelik de haksız intikam, haklı intikam yoktur zaten. Bağlı olduğumuz kutsal dinimize tamamen aykırıdır. Çünkü dinimiz bize, düşmanlarımıza iyilik etmemizi, bizden nefret edenleri sevmemizi emreder. Bu emri yerine getirmek biraz zor gibi görünse de, içinde Tanrı'dan çok dünyayı barındıranlar, ruhtan çok tene sahip olanlar için zordur sadece. Çünkü Tanrı ve gerçek insan olan, asla yalan söylemeyen, söylemesi mümkün olmayan İsa, bizim kanun koyucumuz olarak boyunduruğunun yumuşak, yükünün hafif olduğunu söylemiştir. Yani bize yerine getirilmesi imkansız olan bir şeyi emretmiş olamaz. Gördüğünüz gibi saygıdeğer beyler, hem ilahi yasalar hem de insanların yasaları sizi barışa zorlamakta. Bunun üzerine Sancho kendi kendine, ''Benim bu efendim din alimi değilse beni de şeytan götürsün.'' dedi. Değilse de hık demiş burnundan düşmüş. Don Quixote durup soluklandı. Hala sessizce kendisini dinlediklerini görünce konuşmasına devam etmek istedi. Tam edecekti ki Sancho keskin zekasıyla araya girdi ve efendisinin durakladığını görerek onun adına konuştu. Bir zamanlar mahzun yüzlü şövalye, şimdi de Aslanlar Şövalyesi adıyla anılan efendim, La Mançalı Don Quixote, çok ihtiyatlı bir asılzadedir. Bir bilgin kadar iyi Latince ve İspanyolca bilir. Daima iyi bir asker olarak konuşur, nasihat verir ve duello denen şeyin bütün kanunlarını, kurallarını ezbere bilir. Yani tek yapacağınız şey onun dediğini aynen yerine getirmek. Günahı benim üzerime olsun. Ayrıca eşekle eşek olunmaz derler. Ben hatırlıyorum çocukken canım istediği zaman anırırdım, kimse de karışmazdı. Hem o kadar güzel, o kadar tabii anırırdım ki ben anırdım mı köyüm bütün eşekleri de anırmaya başlardı. Yine de gayet şerefli insanlar olan annemle babamın evladıydım. Bu kabiliyetim yüzünden köyün birkaç ukalası beni kıskanırdı ama ben hiç aldırmazdım. Doğru söylediğimi ispat etmemi isterseniz durup dinleyin. Bu iş tıpkı yüzmek gibidir. İnsan bir kere öğrendi mi hayat boyu unutmaz. Sonra eliyle burnunu tutup öyle bir şiddetle anırmaya başladı ki yakındaki bütün vadilerde anırtısı yankılandı. Ne var ki yanında durup adamlardan biri kendileriyle alay ettiğini sanıp elindeki sopayı kaldırdı ve öyle bir vurdu ki Sancho Panza ister istemez yere devrildi. Sancho'ya yapılan kötü muameleyi görünce Don Quixote elinde mızrak vuran adama saldırdı. Ama araya girenler o kadar kalabalıktı ki intikamını alamadı. Üzerine dolu gibi taşlar yağdığını, kendisine doğrultulmuş 1000 tane kundaklı yay, bir o kadar da arkebüzle tehdit edildiğini görünce, Rosinante'nin dizginlerine asılıp koşabildiği kadar hızla aralarından ayrıldı. Bir yandan da bütün kalbiyle Tanrı'ya dua ediyor, bu tehlikeden kendisini kurtarsın diye yakarıyordu. Her an bir merminin sırtından girip göğsünden çıkmasından korkuyor, ikide bir nefes alıp hala nefes alıp alamadığını kontrol ediyordu. Ama adamlar onun kaçtığını görmekle yetinip ateş etmediler. Sancho'yu da kendine gelir gelmez eşeğine bindirip efendisinin peşinden gitmesine izin verdiler. Gerçi Sancho'da eşeğini sürecek hal yoktu ama eşek bir an bile ayrılamadığı Rosinante'nin izini takip etti. Don Quixote epeyce uzaklaştıktan sonra başını çevirip Sancho'nun geldiğini gördü ve takip eden olmadığından bekledi. Adamlar akşama kadar orada beklediler. Düşmanları savaş meydanında boy göstermeyince sevinç içinde köylerine döndüler. Yunanlıların eski geleneğini bilseler oraya bir zafer abidesi dikerlerdi. 28. Bölüm. Badinjani'nin dikkatle okuyanların öğreneceklerini söylediği şeylere dair. Cesur adam kaçıyorsa ortada bir düzenbazlık var demektir. İhtiyatlı kişiler daha uygun fırsatları beklerler. Bu gerçek Don Quixote tarafından da kanıtlandı. Don Quixote köyün öfkesi ve kızgın ordunun kötü niyetleri karşısında tabanları yağladı. Ne Sancho'yu ne de içinde bulunduğu tehlikeyi hatırladı ve emniyette olduğuna kanaat getirinceye kadar uzaklaştı oradan. Sancho daha önce de belirtildiği gibi eşeğinin üzerine yığılmış halde onu izliyordu. Sonunda efendisine yetişti. Bu arada kendine de gelmişti. Yetiştiği anda da kendini eşeğin üstünden Rosinante'nin ayaklarının dibine attı. Perperişan, pestili çıkmış, kıpırdayamaz haldeydi. Don Quixote yaralarına bakmak için atından indi. Ama tepeden tırnağa sağlam olduğunu görünce epeyce sinirlenerek dedi ki, "Tam anıracak zamanı buldunuz Sancho. Kel yanında kabak anıldığını siz nerede duydunuz? Ezgi anırtı olunca sopadan başka alet eşlik edebilir miydi size? Tanrı'ya şükredin Sancho, üzerinizde sopayla haç çıkaracaklarına yüzünüze palayla haç çizebilirlerdi." "Cevap verecek halim yok," dedi Sancho. "Sanki ben değil sırtım konuşuyormuş gibi geliyor bana. Hayvanlara binelim de uzaklaşalım buradan. Anırmayı keseceğim. Ama gezgin şövalyelerin kaçtığını ve sadık silahtarlarını düşmanın elinde un ufak edilmiş halde bıraktıklarını söylemeden edemeyeceğim." "Çekilmek kaçmak değildir," diye cevap verdi Don Quixote. "Şunu bil ki Sancho, ihtiyat temeli üzerine kurulmayan cesarete pervasızlık denir ve pervasız kişi kahramanlıklarını cesaretinden çok iyi talihine borçludur. Evet, itiraf ediyorum, çekildim ama kaçmadım. Bunu yaparken de birçok cesur kişiyi örnek alarak daha uygun bir fırsat beklemek üzere çekildim. Tarihler bunun örnekleriyle doludur. Sana bir yararı olmayacağı, benim için de sıkıcı olacağı için şu anda bu örnekleri saymıyorum." Bu arada Sancho efendisinin yardımıyla eşeğine binmişti. Don Quixote de Rosinante'nin üzerine bindi ve yavaş yavaş çeyrek fersah kadar ileride görünen bir kavaklığa doğru gittiler. Sancho ara sıra derinden ahlar çekiyor, acıyla inliyordu. Don Quixote bu kederinin sebebini sorunca kuyruk sokumundan ense köküne kadar uzanan müthiş ağrının nefesini kestiğini söyledi. "Ağrının sebebi hiç şüphesiz sana uzun bir sopayla vurmuş olmaları," dedi Don Quixote. "Uzun olduğu için bu ağrıyan yerlerin hepsini içine alan sırtının tamamına isabet etti. Daha fazla yerine isabet etseydi ağrıların daha fazla olurdu." Tanrı hakkı için dedi Sancho. Zaten aileniz beni müthiş bir şüpheden kurtardınız. Çok da güzel kelimelerle ifade ettiniz. Yüce Tanrım, ağrılarımın sebebi o kadar gizli miydi ki sopanın isabet ettiği yerlerin ağrıdığını söylemek gereksin. Ayak bileklerim ağrısaydı niye ağrıyor diye tahmin yürütmenin bir anlamı olabilirdi. Ama sopa vurulan yerim ağrıdığına göre tahmin yürütülecek bir şey yok. Doğrusunu isterseniz sevgili efendim, eldeki yara yarasıza duvar deliği gibidir. Ayrıca gün geçtikçe zat-ı âlinizin yoldaşlığından ne kadar az şey bekleyebileceğimi keşfediyorum. Bu sefer sopa yememe izin verdiyseniz, o eski altı okkalara, başka zıpırlıklara daha 100 kere döneriz. Bu sefer sırtıma denk geldiyse, başka sefere de gözlerime denk gelir. Ben aptalım, hayatım boyunca da doğru bir iş yapmayacağım. Aslında evime, karıma, çocuklarıma dönsem çok daha iyi ederdim. Tanrı ne verdiyse onunla ailemi geçindirir, çocuklarımı yetiştirir. Zat-ı âlinizin peşinde, yol denmeyecek yollarda, patikalarda, az içip daha da az yiyerek dolaşmazdım. Ya uykuya ne demeli? Silahtar kardeşim, toprağın üstünde 7 ayak ölçü verin, daha fazlasını isterseniz bir o kadarını daha alın. Keyfinize kalmış, canınızın istediği gibi yayılın. Gezgin şövalyeliği ilk başlatan, en azından geçmişteki bütün o aptal gezgin şövalyelerin silahtarı olmaya kalkan ilk adam her kimse, cayır cayır yansın kül olsun. Şimdiki gezgin şövalyeler hakkında bir şey demiyorum. Zat-ı âliniz de onlardan biri olduğu için saygı duyuyorum. Ayrıca zat-ı âliniz konuştuğunuzda, düşündüğünüzde şeytandan geri kalmadığınızı da biliyorum. Bahse girerim Sancho dedi Don Quixote. Şimdi böyle kimse karışmadan konuşurken vücudunuzda ağrıyan tek yer yoktur. Aklınıza, ağzınıza gelen her şeyi söyleyin evladım. Sizin bir tarafınız ağrımasın diye ben münasebetsizliklerinize zevkle katlanmaya razıyım. Evinize, karınızın, çocuklarınızın yanına dönmeyi bu kadar istiyorsanız benim engel olmama Tanrı izin vermesin. Param sizde. Köyümüzden bu 3. ayrılışımızdan bu yana ne kadar zaman geçti hesaplayın. Her ay ne kadar kazanabileceğinizi, kazanmanız gerektiğini de düşünün ve kendiniz yapın ödemeyi. Ben zat-ı âlinizin gayet iyi tanıdığı bakalorya sahibi Sanson Carrasco'nun babası Tome Carrasco'nun hizmetindeyken yemek haricinde ayda 2 duka altını kazanırdım. Zat-ı âlinizin hizmetinde ne kazanabileceğimi bilmiyorum ama gezgin şövalye silahtarlığının bir çiftçiye hizmet etmekten daha zahmetli olduğunu biliyorum. Çünkü eninde sonunda çiftçiye hizmet ederken gündüz ne kadar çalışsak da ne aksilik olsa da akşam yahnimizi yer yatağımızda yatarız. Zat-ı âlinizin hizmetine girdiğimden beri bir yatakta yatmadım. Don Diego de Miranda'nın evinde kaldığımız kısa süreyle, Camacho'nun çömleklerinin köpüğüyle çektiğim ziyafet, bir de Basilio'nun evinde yiyip içtiklerim, uyuduğum hariç. Geri kalan bütün zamanda sert toprakta, yıldızların altında, tabiatın bütün şiddetine maruz kalarak uyudum. Peynir dilimleriyle kuru ekmekle beslendim. Dolaştığımız bu sapa yerlerde önümüze çıkan derelerin, pınarların suyunu içtim. İtiraf ederim ki bütün söylediklerin doğru Sancho dedi Don Quixote. Sizce Tome Carrasco'nun verdiğinden ne kadar fazla vermeliyim? Bence dedi Sancho, aylık 2 riyal eklerseniz yerinde olur. Bu çalışmamın karşılığı olan ücretim. Zat-ı âlinizin bana vermeyi vaat ettiğiniz cezire valiliği konusuna gelince... 6 riyal daha eklemeniz yerinde olur. Yani toplam 30 riyal ediyor. Pekala diye cevap verdi Don Quixote. Tespit ettiğiniz ücrete uygun olarak köyümüzden ayrılalı 25 gün oldu. Buna göre hesaplayın Sancho. Borcumu çıkarın ve dediğim gibi kendiniz ödeyin. Hey ulu tanrım dedi Sancho. Zat-ı âliniz bu hesapta çok yanılıyorsunuz. Çünkü cezire meselesinde zat-ı âlinizin bana söz verdiği günden şu ana kadar olan süreyi hesaplamak gerekiyor. Peki ne kadar oldu söz verili Sancho? Dedi Don Quixote. Yanlış hatırlamıyorsam diye cevap verdi Sancho. 20 yılı geçmiş olmalı. 3 gün eksik veya fazla olabilir. Don Quixote alnına bir şaplak indirerek kahkahalarla gülmeye başladı ve dedi ki: Ben Morena dağlarında, hatta seferlerimizin toplam süresi boyunca olsa olsa 2 ay dolaştım. Sen ise cezireyi vaat edeli 20 yıl olduğunu söylüyorsun, öyle mi Sancho? Bence sen sendeki paramın olduğu gibi senin ücretine sayılmasını istiyorsun. Eğer öyleyse istediğim buysa veriyorum. Al güle güle harca. Böyle kötü bir silahtarım olacağına yoksul meteliksiz kalayım daha iyi. Söyler misin ey gezgin şövalyeliğin silahtarlık yasalarının saptırıcısı? Sen herhangi bir gezgin şövalye silahtarının efendisiyle ayda şu kadar para verirseniz hizmet ederim pazarlığına giriştiğini gördün mü, okudun mu? Serseri sefil herif, canavar. Sen bunların hepsisin çünkü. Gezgin şövalye tarihlerinin engin denizine bir dal bakalım. Eğer senin bu söylediklerini söylemiş veya düşünmüş olan bir tek silahtar bulursan, gel suratıma çarp, üstüne 4 kere de nanik yap. Boz eşeğinin dizginine veya yularına asıl ve evine dön. Çünkü benimle birlikte bir tek adım daha atmayacaksın bundan böyle. Ey tuz ekmek haini! Ah yersiz vaatler! Ey insandan çok hayvan adam! Tam ben seni mevki sahibi yapacakken, karına rağmen sen yörlüğe getirecekken gidiyorsun, öyle mi? Tam ben seni dünyanın en güzel ceziresinin başına getirmeye kesin karar vermişken gidiyorsun, öyle mi? Kısacası senin de daha önce söylediğin gibi eşek hoşaftan ne anlar? Eşeksin, eşek kalacaksın ve eşek olarak ömrünü tamamlayacaksın. Çünkü bana kalırsa hayvan olduğun senin kafana dank etmeden ömrün sona erecek. Don Quixote bu sitemleri peş peşe dizerken Sancho gözlerini ayırmadan ona bakıyordu. O kadar üzüldü ki gözleri yaşlarla doldu. Acıklı titrek bir sesle dedi ki: Sevgili efendim, itiraf ederim ki tam eşek olmak için bir tek kuyruğum eksik. Zat-âliniz bana bir kuyruk takmak isterseniz ben hak ettiğimi kabul ederim. Ömrümün geri kalan günlerinde de size eşek olarak hizmet ederim. Affedin beni efendim, acemiliğime, cahilliğime verin. Çok konuşuyorsam kötülüğümden değil, zaafımdandır. İnsan beşer, kuldur şaşar. Konuşmana bir atasözü sıkıştırıvermesen şaşardım Sancho. Pekala. Hatanı düzeltmen ve bundan böyle bu kadar çıkar peşinde koşmaman şartıyla seni affediyorum. Gönlünü ferah tutmaya çalış. Umudunu yitirme, cesur ol ve gecikmiş olsa da imkansız olmayan vaatlerimin gerçekleşmesini bekle. Sancho, imkansız gibi görünen şeyi başarmak için olağanüstü bir çaba göstermesi gerekse de öyle yapacağını söyledi. Bunun üzerine kavaklığa girdiler. Don Quixote bir kara ağacın, Sancho da bir gürgenin altına yerleştiler. Zaten bu ve benzeri ağaçların daima altına yerleşilir. Sancho geceyi sancılı geçirdi. Çünkü gecenin serinliğinde yediği sopalar daha çok hissediliyordu. Don Quixote ise her zamanki düşüncelerine daldı. Ama her şeye rağmen uykuya teslim oldular. Şafak sökerken yola düşüp meşhur Ebro kıyılarını aramaya koyuldular ve başlarından bir sonraki bölümde anlatılacak olanlar geçti. 29. Bölüm. Müthiş Büyülü Kayık Serüveni. Don Quixote ile Sancho kavaklıktan çıktıktan 2 gün sonra olaysız bir yolculuğun sonunda Ebro ırmağına vardılar. Nehri görmek Don Quixote'ye büyük bir zevk verdi. Kıyılarının güzelliğini, suyunun berraklığını, sakin akışını, sıvı billurlarının bolluğunu seyretti ve bu güzel görüntü zihninde türlü sevdalı hülyalar canlandırdı. Özellikle de Montesinos mağarasında gördüklerini evirip çevirdi kafasında. Pedro Usta'nın maymunu, o gördüklerinin bir kısmının gerçek, bir kısmının yalan olduğunu söylemişti. Ama o yalan olanlardan çok gerçek olanların üzerinde duruyor. Sancho ise aksine hepsine koca bir yalan gözüyle bakıyordu. Bu şekilde ilerlerken kıyıdaki bir ağacın gövdesine bağlanmış, küreksiz, başka bir donanımı da olmayan küçük bir kayık gözüne ilişti. Don Quixote dört bir yana baktı. Kimseyi göremedi ve derhal hiç tereddütsüz Rosinante'nin üstünden yere atladı. Sancho'ya da eşeğinden inmesini, hayvanların ikisini birden oradaki kavaklardan veya söğütlerden birine güzelce bağlamasını söyledi. Sancho böyle birdenbire yere inip hayvanların bağlanmasının sebebini sordu. Don Quixote cevap verdi. Şunu bilmen gerekir ki Sancho, bu gördüğün kayık doğrudan başka bir ihtimale yer vermeden beni içine girmeye davet etmektedir. Bu kayıkla şüphesiz büyük bir belayla karşı karşıya olan bir şövalyenin ya da yardıma muhtaç başka bir soylu kişinin imdadına yetişmem gerekiyor. Çünkü şövalye kitaplarının ve bu hikayelerde sözleriyle işleri anlatılan büyücülerin adeti böyledir. Bir şövalye ancak başka bir şövalyenin yardımıyla kurtulabileceği bir derde düştüğünde, iki şövalye birbirlerinden 2-3 bin fersah, hatta daha uzakta bile olsalar, yardıma yetişecek olan şövalyeyi ya bir buluta bindirirler ya da binebileceği bir kayık çıkarırlar önüne ve göz açıp kapayıncaya kadar havadan veya denizden istedikleri yere götürüverirler. İşte Sancho bu kayık da bu sebeple konmuş buraya. Gün gibi aşikar bu. Sen daha fazla oyalanmadan eşekle Rosinante'yi birlikte bağla, Tanrı yolumuzu açık etsin. Çünkü ben dünya yıkılsa yine de bineceğim bu kayığa. Madem öyle dedi Sancho, zat-ı âliniz ikide bir de bu, bilmem saçma sapan mı desem, durumlara dalmaya kararlı olduğunuza göre itaat edip boynumu bükmekten başka çarem yok. Ne demişler? Sen bilirsin deyince değirmende kavga olmaz. Ama her şeye rağmen ben vicdanımı rahatlatmak için zat-ı âlinize şunu söylemek istiyorum. Bana öyle geliyor ki bu kayık büyücülere değil, bu nehrin balıkçılarından birine ait. Çünkü bu nehirde dünyanın en güzel tirzi balıkları avlanır. Sancho bir yandan bunları söylüyor, bir yandan da hayvanları bağlıyor, onları büyücülere emanet ediyordu. İçi epeyce sıkıntılıydı. Don Quixote ona hayvanları ihmal ettikleri için üzülmemesini söyledi. Kendilerini o ırak iklimlere ibla edecek olan hayvanları beslemekten de geri kalmazdı. Ben bu ibla etmeyi anlamadım dedi Sancho, hayatımda duymadım böyle bir lafı. İbla etmek ulaştırmak demektir diye cevap verdi Don Quixote. Anlamamanda şaşılacak bir şey yok. Çünkü sen tahsil görmemişsin, kendini çok bilgili zannedip de bir şey bilmeyen kimi insanlar gibi bunları bilmen gerekmiyor zaten.